Ayrım 2.
Başka bir deyimle aşırı doğurganlık ceza gerektiren bir durum sayılmaktadır. Dolayısıyla birinci çocuktan sonraki çocukların dünyaya gelmesi devlet politikası gereği yasaklanmaktadır. Çin'de bilindiği üzere yaygın din Konfüçyüs öğretisidir. Konfüçyüs öğretisi ise monoteist bir din olmayıp felsefi bir öğretidir. Bu felsefi öğretide önemli olan atalara saygıdır. Her evde ataların külünün bulunduğu ufak bir dua köşesi vardır. Belli günlerde orada bir tören yapılması gerekir. Bu töreni ise ancak ailenin en büyük erkek çocuğu yapabilir. Dolayısıyla Çin'de günümüze dek sistematik olarak kız çocuğu katliamı yapılmıştır. Çünkü izin verilebilen tek çocuğun erkek olabilmesi için doğan kız çocuğunun yaşamaması gerekmektedir. Doğan kız çocuğu ihmal edilmekte, beslenmemekte, ölüme terk edilmektedir. Önümüzde en son Romanya örneği var. Komünist Partisi'nin devrik başkanı Çavuşescu önce kadınların kürtaj olmasını yasaklamıştır. Yani kadınları doğuma zorlamıştır. Doğuma zorlanan kadınlar bu çocukların bir kısmını terk etmişlerdir. Çocuklar yetimhanelerde yerleştirilmiş, sonra da döviz yani dolar karşılığı evlatlık verilmek üzere Fransa'ya ihraç edilmişlerdir. Devrim öncesindeki son yılda büyük bir gıda buhranı olduğu için yetimhanedeki bu tür çocuklar olağanüstü zayıf kalmışlar, beslenemedikleri ve süt tozu da olmadığı için bu çocuklara kan verilmeye başlanmıştır. Verilen kan AIDS'li çıkmış, çocukların bir kısmı da o şekilde telef olmuştur. Bu da bir devlet politikası örneğidir. Bunun bütün belgeleri Birleşmiş Milletler'in Dünya Sağlık Teşkilatı, WHO dosyalarında saklıdır. Görülüyor ki body and sexuality yani beden ve cinsellik kavramı kadın araştırmaları çerçevesinde geliştirildiğinde bir takım fanteziler, bir takım yeni özgürlükler geliştirmek için ortaya atılmamıştır. Amaç, devlet politikası olarak kadın bedeninin nasıl kullanıldığını ortaya koymaktı. Böylece kadının ezilmişliği, kadının bastırılmışlığı yeni bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmalar sürerken yöntem konusunda tartışmalar başlamış ve şu konuda bir genel anlaşma oluşmuştur. Bu araştırmalar ancak interdisciplinary, yani disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu konuları tartışabilmek için sonuçlara felsefe, tarih, ekonomi, hukuk, sosyoloji, sağlık bilimleri, demografi açısından bakmak gerekir. Nitekim 70'lerin sonuna doğru bu bağlamda yeni felsefi görüşler ağır basmaya başlamıştır. Frankfurt Eleştirel Okulu'nun bazı kavramları da işin içine girmiş ve rasyonel, yani ussal yoldan elde edilen bilginin aslında sanıldığı kadar özel olmadığı dile getirilmiştir. Rasyonel bilgi de belirli toplumsal yapılara bağlıdır. Bu konuda özellikle Maria Mia'nın yazıları çok önemli bir rol oynamıştır. Kendisi devrimci örgütlerden alınan bir tümceyi kadın araştırmaları alanına çekmiştir. Dünyayı tanımak istersen dünyayı değiştirmelisin. Bu Marx'ın bir sözüdür. Maria Mie bu sözü kadın araştırmaları çerçevesinde kullanmış ve şu düşünceyi vurgulamıştır. Araştırmacılık aslında bilgi üretimidir. Bilgi üretiminin de özgür ve bağımsız olması gerekir. Politikaya bağlı bilgi üretimi olamaz. Bu savın önemi Türkiye açısından yeni kurulmuş olan Aile Araştırma Kurumu'nun koymuş olduğu doktora burslarıyla bağlantılı olarak incelendiğinde tümüyle ortaya çıkmaktadır. Bu metodoloji tartışmasında aynı zamanda acaba feminist konular için özel metotlar, özel yöntemler gerekli mi sorusu da tartışılmış ve böyle bir şeyin kesinlikle gerekli olmadığı görüşü ağır basmıştır. Var olan evrensel geçerliği olan bilimsel metotlar burada da kullanılacaktır. Bu arada şu nokta da vurgulanmıştır. Feminist araştırmalar verimli olacaksa yalnızca kadını araştırmakla sonuç elde edemez. Nasıl ki kadının toplumsal konumu önemliyse, erkeğin toplumsal konumu da önemlidir. İkisinin arasındaki ilişkinin ortaya konulması gerektir. Dolayısıyla karşılıklı bir bağımlılık çerçevesinin de oluşturulması gerekir. Tartışmalar geliştikçe kadın araştırmalarının orta sınıf heteroseksüel beyazlar için geliştirilmiş bir kurallar dizisi olduğu şeklinde bir değerlendirme ortaya çıktı. Bunun bir fantezi olduğu, daha çok orta sınıfa mensup beyaz kadınların uğraştığı konular olduğu ileri sürüldü. Bu tür tartışmaların sonucu olarak kadın araştırmalarına yeni boyutlar eklendi. Bir yandan cinsellik bakımından ilişkiler incelenmeye başlandı, öte yandan kadın ve etnik sorunlar ele alındı. Örneğin Amerika'da Black Studies, yani zencilerin sorunu, üniversitelere disiplin olarak girmeye başladı. Black Studies ile birlikte Black Women Studies, yani siyah kadın araştırmaları geliştirildi. Başka ülkelerde de bu sorun değişik biçimlerde ele alındı. Örneğin Avustralya'da Aborijinler, yani yerliler sorunu önemli bir sorun. İngiliz sömürgeciler geldikleri zaman 300 bin olan yerli nüfus 100 yıl içinde 70 bine indirmiş bulunuyor. Tazmanya adasında ise bu nüfus 100 yılda tümden ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle günümüzde Avustralya üniversitelerinde aborijin, yerli kadın araştırmaları sürdürülmektedir. Benzer şekilde Amerikan üniversitelerinde de Kızılderililerin, İspanyol kökenli Şikanoların sorunu, etnik grup sorunu adı altında incelenmektedir. Bunlar Avrupa'da incelenmiyor. Buna karşın Avrupa'da yabancı işçiler sorunu araştırılmaktadır. Özellikle federal Almanya'da Türk işçisi akla gelmektedir. Auslander Pedagogik, yabancılar pedagojisi adı altında koskoca fakülteler kurulmaktadır. Bu fakültelerde Türk kadınının sorunu üzerinde de özel araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar böyle geliştikçe özellikle felsefe disiplininde yeni görüş açıları da gelişmektedir. Örneğin Althusser, Lacan, Foucault, yani feminizmle ilk bakışta hiç ilgisi olmayan üç düşünür oldukça etkili olmaktadır. Althusser 60 ve 70'li yıllarda yeni bir Marksist yorum getirmiştir. Lacan Freud'u yorumlamıştır. Foucault da farklı bir analiz metodu geliştirmiştir. Bu üç düşünürün geliştirmiş oldukları yöntemlere kadın sorunu yeniden ele alınmaya davet edilmiştir. Sonuç olarak böyle ele alınmazsa kadının özgürleşmesini, kendiliğinden özgürleşmesini beklemenin boş olduğu söylenmiştir. Zira uzun bir süre Marksist yorumla ideoloji yanlış bir bilinçlenme öğretiyor. Yanlış bilinçlenmeyi ortadan kaldırırsak, daha doğrusu teşhir edersek, ondan sonra doğru yol bulunacak, savı savunulmuştur. Bugün bu görüşün ne kadar yetersiz olduğu da ortaya çıkmıştır. Böylece cinsler arasındaki eşitsiz iktidar ilişkileri, bu kez ayrımlaşmış düşünme yöntemleri ile ele alınmıştır. Kadın araştırmaları, önce tarihsel ve toplumsal bilimler alanında başlatılmıştır. Daha sonra teker teker diğer disiplinlere girmiştir. Şimdi de bir uzmanlık alanına doğru gitmektedir. Böylece karşımıza şimdi çok farklılaşmış yapıtlar çıkıyor. O kadar ki bunların bir bölümünün terminolojisini anlamakta güçlük çekilmektedir. Şimdi önemli kuramsal yaklaşımları anlatmaya çalışacağım. Kadın araştırmaları önce tarihsel ve sosyal bilimler alanında başladı. Bu Türkiye'de böyle oldu. Örneğin Tezer Taşkıran'ın veya Afet İnan'ın kitapları, daha sonra Emel Doğramacı'nın kitapları bu türdendir. Tarihte İslam öncesi Türklerde Hakan ile Hatun'un ilişkilerine kadar geri gidilmektedir. Tabii o yaklaşımın içine Marksist görüş de zaman zaman girmiş ve rol oynamıştır. Toplum biliminde teorik çözümlemelerin en başta geleni socialization, yani toplumsallaşma teorisidir. Bu kuram çocukların doğuştan ergin bir insan haline gelinceye kadar hangi etkenlerle kişilik kazandıklarını ortaya koymaya çalışır. Bu kuramın irdelemeye çalıştığı ünlü cümle, "Biz kadın olarak doğmuyoruz, bizi kadın haline getiriyorlardır." Simone de Beauvoir'ın ünlü sözü, "We are not born women, but made." Bu toplumsallaşma kuramı gerçekte bize şunu açıklamaya çalışıyor. Biyolojik anlamdaki bir yaratık nasıl toplumsal anlamda bir yaratık haline geliyor? Bütün kız çocukları belli roller için yetiştirilmektedir. Erkek çocuklar da öyle. UNESCO bu soruna erkenden eğilmiştir. Hemen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha 1948'lerde okul kitaplarını ele alıp anne yemek pişiriyor, baba gazete okuyor türü ilkokul kitaplarını değiştirmeye çalışmıştır. Buna göre metinler anne baba bahçeyi birlikte suluyor, baba fasulye ayıklıyor, anne de eti kavuruyor şekline dönüştürülmüştür. Bizim reklamcılarımız da bu konuya isabetle eğilmişlerdir. Bir reklam var. Baba ile bir çocuk, diğer çocuğuyla gezmeden gelen anneye sürpriz yapıyorlar ve fırında bir yemek pişiriyorlar. Karşılığında anneden koca bir aferin alıyorlar. Ancak toplumsallaşma kuramı şu soruya yanıt vermiyor. Bu insanlar niye bu rolü benimsiyor? Kız çocuğa sürekli olarak telkin edilen eş olma, anne olma rolleri bir veri olarak alınıyor. Gerçek halde bu rolleri de sorgulamak gerek. Çünkü bu roller değişebilen rollerdir. Freud erkekten yana, ataerkil, pederşahi sistemden yana olan bir düşünürdür. Freud'a göre normal kadın mazoşist, edilgin ve yalnız yeniden üretimle ilgilidir. Freud 19. yüzyılın son çeyreğinin düşünürü olarak kadın sorununu burjuva sınıfının sorunu olarak ele almış ve o yoldan psikanaliz yöntemini geliştirerek bize bilinçaltı kavramını kazandırmıştır. Freud'u benimsemek ya da eleştirmek mümkündür. Ancak geliştirmiş olduğu yöntemlerle bize bastırılmış dürtülerin yaşamsal önemini öğrettiği yadsınamaz. Daha sonraları Freud'u aşan pek çok düşünür gelmiştir. Bunlardan İngiliz kuramcısı Mitchell, 1974'te psikanalizi kadın araştırmaları disiplinine ek olarak sokan kuramcıdır. Ona göre psikanaliz ataerkil ilişkilerin meşrulaştırılması için kullanılmamalıdır. Psikanaliz, cinsler arasındaki iktidar ilişkilerinin köken ve varlığını ortaya koyan en mükemmel yöntemdir. Mitchell, Freud'un anatomi yazgıdır sözünü ters çevirmiştir. Ona göre anatomi yazgıdır ama yazgı biyolojiye değil, kültüre dayanır. Başka bir deyişle biçimlendiren kültürdür. Eğer kadın olarak yaratılmışsanız ve belli bir toplumda yaşıyorsanız, o toplumun kültürü ne gerektiriyorsa kadın işte öyle hareket edecektir. Psikanaliz de bu durumu açıklayacaktır. Bu konuda çok geniş kuramsal tartışmalar sürdürülmektedir. İngilizlerden Mitchell, Almanlardan Hageman, Amerikalılardan Chodorow, Fransızlardan Kristeva bu tartışmaya yeni boyutlar getirdiler. Kristeva aslında Bulgaristan'daki komünist rejimden Fransa'ya kaçan bir kadın. Fransızcayı sonradan öğrenmiş. Şimdi de en önemli Fransız felsefecilerinden biri olarak biliniyor. Özellikle bilinçaltı kavramı ile ayrıntılı bir biçimde ilgileniyor. 80'lerden sonra bütün sosyal bilimlerde yaygınlık kazanan bir tartışma var. Modernizm ve postmodernizm, yani çağcılık ve çağcılık sonrası. Bu tartışmada özellikle yapısalcılık, yapısalcı felsefenin etkisi ele alınıyor. Tabi sık sık Foucault'tan söz ediliyor. Burada önemli olan kavram deconstruction, parçalara ayırma yöntemidir. Yapısalcılar belli bir olayı ya da kurumu, örneğin boşanmayı, mirası veya imeceyi ele alıp ögelerini ayırmaktadırlar. Daha sonra bu ögeleri yeniden bir araya getirmekte, bunu yaparken o kurumu yaratan nedenler, niçinler ortaya çıkmaktadır. Örneğin İslam hukukunda neden, niçin bir hülle kurumu vardır. Bilindiği üzere İslam hukukunda tek taraflı boşanma hakkı vardır. Bu hak mukavele yapmadıkça tanınmıştır. Erkek 3 defa boşsun dediği zaman nikah düşüyor. Bu durumda kadına kalan tek almaşık, alternatif, baba evine gitmektir. Öfkeli bir koca ard arda 3 kez bunu yaptığı takdirde İslam hukuku bir çıkış yolu olmak üzere hülle denilen kurumu geliştirmiştir. Kocayı 2'de bir karısını boşamaktan alıkoymak için 3 kez arka arkaya karısını boşayan erkeğe karısının önce başka birisiyle evlenmesini ve sonra ondan ayrılmasını şart koşmaktadır. Koca ancak böylece onunla yeniden evlenmektedir. Şimdi bunun amacı nedir? İslam'da kadının iffeti en önemli rolü oynamaktadır. Kadının iffeti neyle belli olur? Tek bir erkeğin koruması altında olması ile. Eğer koca karısının 3 kez boşamışsa, İslam hukuku gereği başkasıyla evlenip ayrılması gerekmektedir. Başka bir deyimle ikinci eş sahibi olacak ve o ikinci eşten ayrılacak. Koca ancak bundan sonra karısını alabilecek. Yani defolu bir mal alırcasına onu başkasından geri alacak. Böylece denilebilir ki hülle kurumu sabırsız erkeğin gözünü korkutmak, onu evlilik ilişkilerinde daha hoşgörülü kılmak amacını gütmüştür. Osmanlı döneminde bu kurum nasıl kullanıldı? Kanuna karşı hile yapıldı. Örneğin 80 yaşında felçli bir bahçıvan, 90 yaşında kör bir adam bulmuşlar, hocayı çağırtmışlar, duayı okutmuşlar, ondan sonra işte bu senin kocan demişler. Nikahtan sonra ise adama para vermişler, sen şimdi borçsun diyeceksin demişler. Birinci koca tekrar karısını geri almıştır. Musaipzade'nin Hülle adlı piyesi bu gibi durumları sergilemektedir. Piyeste kavga çıkar. Çünkü evlendirilen erkek kadını boşamaz. Verdiğim örnek şunu gösteriyor. Deconstruction yaptığımız zaman ele alınacak kavramı önce belirleyeceğiz. Sonra onu parçalara ayıracağız. Sonunda yine bir araya getireceğiz. Deconstruction yöntemi yapısalcı okulun bir yöntemidir. Bu yöntem kadın sorunlarına nasıl uygulanıyor? Genel ya da özel amaçla siyasal, kamusal söylemler ele alınıyor. Bunların mantık yapısı, anlam farkları araştırılıyor. Deconstruction yöntemi, kadın ve erkeklere uygulanan dualist, ikili farklılaşmayı açığa çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Söylem analizine bir örnek verelim. Bir Türk politikacısı bir ara fahişelikle flört birdir demişti. İşte yapısalcı metotla bu tanım yeniden yorumlanabilir. İngilizce'de flört ne anlama geliyor? Zira bu kelime Türkçe değildir. Flörtün Türkçe karşılığını İngilizce'deki asli anlamını bulursak, bunun masum, sadece bakışmak, sempati duymak gibi bir karşılığı olduğu anlaşılacaktır. Bu arada bu terimin günümüz Türkçesinde nasıl anlam değiştirdiğini araştırmak gerek. Böylece yabancı kökenli tek bir kelime ile nasıl kadın aleyhtarı bir fikir kalıbı, bir stereotipin ortaya çıktığı görülecektir. Demek yapısalcı analiz metodu bu farkları anlamaya yardımcı olmaktadır. Görülüyor ki kadın araştırmalarında dört ana kuramsal yaklaşım egemendir. Birincisi toplumsallaşma kuramıdır. Burada cinsiyetler arasındaki farklılaşma sosyopsikolojik çerçeve içinde oturtulmaktadır. İkinci yaklaşım neo-Marksist kuramdır. Neo-Marksist kuramda hem cinsellik hem de cinsiyet sorunları açısından devletin politikası uygulanmaktadır. Üçüncü yaklaşım psikoanalist yaklaşımdır. Burada cinsiyet, cinsel kimlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Dördüncü yaklaşım da discourse analysis yani söylem analizidir. Burada bilgi ve iktidar ilişkisi araştırılmaktadır. Bugün Avrupa'da bir European Women's Studies Research Network, Avrupa Kadın Araştırmaları örüntüsü vardır. Bu örüntü kadın araştırmaları yapan kurumlar arasında işbirliği sağlıyor. Bülteni de var. Bu bültende yapılan araştırmalar ve sunulan öğretim programları ele alınmaktadır. Umarız ki değerli müdürümüz Sayın Profesör Arat yardımıyla Türkiye'de bir an önce bu örüntüye girsin. Elimdeki birinci bültende Avusturya ile ilgili haberler var. Avusturya'da 1988-1989 yılında bir sömestrede kadın araştırmalar çerçevesinde 147 saat ders verilmiştir. Türkiye bu alanda oldukça mesafe almış sayılır. Aynı yılda Ankara, ODTÜ ve Hacettepe üniversitelerinde bu konuda dersler veriliyordu. İstanbul'da ise İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bu konuya eğilmişlerdir. Ayrıca Avrupa Konseyi'nin 1978'de kurulan Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu bulunmaktadır. Kuruluşundan beri Türkiye'yi temsil ettiğim ve ikinci başkanlığını yaptığım 1980-1982 bu danışma komisyonu yılda iki kez toplanmakta, ayrıca seminerler düzenlenmektedir. Bu komisyon kadın araştırmalarının kurumsallaşması ve Avrupa çerçevesinde yaygınlaşması için çok çaba sarf etmiştir. Bu amaçla iki tane seminer yapılmıştır. Biri Lisen'de, Hollanda'da, diğeri Oxford'da, Trinity College'da. Ümit ederim ki görkemli tarihi binalara sahip olan İstanbul Üniversitesi çerçevesinde Türkiye'de ilk defa kurulan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, değerli yöneticisi Sayın Profesör Doktor Necla Arat'ın başkanlığında burada Avrupa Kadın Araştırmalar Örüntüsü'nün bundan sonraki bir toplantısını düzenlesin. Bu tür bir toplantı Türk kadınının çok yönlü başarılarını ortaya koymaya vesile olacaktır. Bilimlerde metodolojinin kadın bakış açısından irdelenmesi. Doçent Doktor Şirin Tekeli. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi yöneticilerine önce böyle bir kurum oluşturdukları, sonra da bana bu konferans için tanıdıkları olanaktan ötürü teşekkür ederek sözlerime başlayayım. Konuşmanın başlığı epistemolojik bir inceleme çağrıştırıyor. Ne var ki benim bu konuşmada yapmaya çalışacağım bu değil. Her şeyden önce ben bir epistemolog, bir bilim felsefecisi değilim. Denebilir ki her bilim dalında ilk çözülmesi gereken sorun metodolojiyle ilgilidir. Dolayısıyla yıllarca bir bilim dalında çalışmış biri olarak söyleyecek şeyim olmalıdır. Yalnız benim orada şöyle bir handikapım var. 10 yıldır akademiyanın uzağındayım. Literatürü çok yakından izleyemiyorum. Öte yandan şöyle ucundan bir göz attığınız zaman bile son 10 yıldır kadın bakış açısından bilimlere eleştiriler bakışın çok derinleştiğini görebiliyorsunuz. Ancak ben bütün bu yayınları izleyebilmiş değilim. Onun için burada yapacağım kısa değinmeler biçiminde kadın araştırmaları denilen disiplinin nasıl, hangi ihtiyaçtan doğduğuna, ortaya attığı ana tezlerine, eleştirileri doğrultusunda bilimleri ne kadar değiştirebildiğine ışık tutmaya çalışmaktan ibaret olacak. Konuşmamın ilk bölümünde 1988'de yayınlanan Kadınlar İçin adlı kitabımda yer alan Kadınlar ve Sosyal Bilimler yazıma sık sık gönderme yapacağım. Daha sonra benim için çok daha yeni, yabancısı olduğum doğa bilimlerine yönelik sorgulamalara değinmeye çalışacağım. 1960'ların ortalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1970'lerin başlarından itibaren de liberal demokratik hakları güvenceye almış bütün Avrupa ülkelerinde hızla gelişen, 1970'lerin sonlarında bu toplumların hemen hepsinde hem politikalar hem de toplumsal ilişkiler üzerinde güçlü bir etki yapan yeni feminist kadın hareketi gelişti. Toplumsal hareket, siyasal bilimlerde toplumsal bir değişme sağlamak amacıyla girişilen bilinçli ve kolektif bir etkinlik olup, yerleşik iktidar yapısına ve yerleşik normlara ve değerlere karşı yöneltilen bir protesto anlamı taşır şeklinde tanımlanmaktadır. Bu hareketin doğurduğu sonuçlardan biri de sosyal bilimler üzerindeki etkisi. Gerçekten de toplumsal hareket tanımını hatırlayacak olursak, kadın hareketinin protestosunu çok değişik alanlara yönelttiğini ve bu arada bilimlerin yerleşik normlarına, tanımlarına, aletlerine, kısaca metotlarına ve yaklaşımlarına da ciddi eleştiriler ve sorular yönelttiğini düşünmek mümkündür. Bu etki iki biçimde ortaya çıktı. İlk olarak yeni feminist harekete ilk başından katılan kadınlar arasında zaten pek çok entelektüel vardı. Bunların bir bölümü sonradan üniversitelerde öğretim elemanı, araştırmacı oldular. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.